Ayrım 40.
Onun küçük, saf, kıskanç yüreğini ızdırapla doldurmaktan başka işe yaramazdı. Onun başını avuçları arasına alıp göğsüne yatırdı. Saatlerdir beklemekten, ağlamaktan bitkin düşmüş olan genç kadın itirazsız kendini bıraktı. Kocasının bornozunun ağırlığından gelen sabun ve losyon kokusunun sıcaklığında kendisini sarhoşlamış hissetti. Seyit onun saçlarını, yanaklarını okşamaya devam ediyordu. Bir şeyler söylemek istedi ama tamamlayamadı. Ah Murka, çocuk Murkan benim. Mürvet hala ağlıyordu. Seyit biraz evvel çaresizlikle karşılıklı gözyaşları içinde ayrıldığı diğer kadını düşündü. Onu özlemişti bile. Ama göğsünde onun sevgisini bekleyen ve karnında da çocuğunu taşıyan kadını da seviyordu. Onu yanaklarını okşayıp öperek sakinleştirmeye çalıştı. Şu an üç kişilik bir cehennem hayatı yaşıyorlardı. Kendisi de iki sevdiği kadın da mutsuzdu. Bunu düzeltmek için de fazla bir seçim olmadığını biliyordu. Mürvet derin bir uykuya daldıktan sonra düşünceleri onu rahat bırakmadı. Şura ile artık buluşmamaya karar verdikleri halde yine beraber olmuşlardı. Özellikle Seyit'in bir çocuğu olacağını öğrendikten sonra Şura kesin tavrını koymuştu. Seyit'le artık birlikte hiçbir hayatları olamazdı. Ufak tefek maceralar başkaydı ama evlilik bambaşkaydı. Kendisine ihanet edilmiş gibi hissediyordu. Hatta artık Türkiye'de yaşaması için bir sebep kalmadığını söylemişti. Ama işte yine bir kez daha birbirlerinin kollarını atılmışlar, hasretle sevişmişlerdi. Ancak biri diğerine hiçbir ümit ve söz vermeden vedalaşmışlardı. Seyit artık kesin bir seçim yapıp onu hayatından çıkarması gerektiğini düşündü ama sonra gözlerini sımsıkı kapayıp kafasından geçen son esintiyi silmek ister gibi başını salladı. Hayır, Şura'yı hayatından çıkaramazdı. Bu kararı ancak genç kadın kendisi verebilirdi. Yanında hala derin derin iç geçirip uyuyan küçücük karısına baktı. Ona acıdı. Elini uzatıp şefkatle başını okşadı. Aslında ona hiddetlenmesi lazımdı. Çocuk istemediğini defalarca söylemişti karısına. Henüz baba olmak için kendisini hazır hissetmediğini anlatmıştı. Bu keşmekeşin içinde bir de çocuk bağı ortaya çıkmıştı. Kendisini kapana sıkıştırılmış gibi hissediyordu. Mürvet hamile olmasaydı belki de çok daha tamam ve sahipli bir karar verebilirdi. Bu kadar senelik aşk hayatlarında Şura ona böyle bir sorumluluk yüklememişti. Mürvet bunu niye becerememişti? Dirsekleri dizlerinde, yüzü avuçlarının içinde oturdu. Avuçların arasında küçük dünyada çaresizliğini küçültmek ister gibiydi. O ayın sonunda yolun karşı tarafında aynı ev sahibinin bir başka evine taşındılar. Bebek doğduğu zaman evin küçük geleceğini düşünen Seyit, iki odası daha olan yine bahçe içinde diğer evi tutmuştu. Aynı günlerde Mürvet'in Tatlıkuyu'daki baba evi satılmıştı. Hakkı kardeşlerine de satıştan 30'ar altın hisse ayırmıştı. Mürvet ısrar etmesine rağmen Seyit bu parayı bir kenarda saklamasını söyledi. Evde bir eksiklikleri yoktu. Senelerdir hesap kitap mutfağa giren Mürvet, devamlı gelen erzak, hazır yemeklerle kendini çok büyük bir lükse kavuşmuş hissediyordu. Yeni elbiseler, ayakkabılar, gardırobunu dolduruyordu. Seyit sonunda yeltirme giymesine de yasakladı. Seyit umacı ile evlendin mi dedirtircesine, millete niye kendini böcek gibi kılıklara sokuyorsun, bundan sonra görmeyeyim bu kılığa demişti. Ancak Mürvet, kürk yakalı paltosu ve şapkasıyla annesini ziyarete ilk gidişinde Emine'nin azarlarıyla karşılandı. Nedir bu kılık? Kapalı çıktığın mahalleye böyle saç başı açık nasıl gelirsin? Bizi rezil mi edeceksin? Benim evime bir daha bu kılıkta gelme Mürvet. Genç kadın ağlaya ağlaya evine döndüğünde kendisini teselli etmek üzere kocasını bulamadı. O geceyi bir yandan annesinin söylediklerini, bir yandan da kocasının gelmeyişini ağlayarak geçirdi. Böyle anlarda bütün şık elbiseleri, ayakkabıları, mücevherleri manasız geliyordu gözüne. O mutlu olmak istiyordu. Kocasını dizi dibinde istiyordu. Annesiyle küsmelerini istiyordu. Kimse onu anlamıyordu. Karların içinde belirecek gölgeyi bekleyerek durdu. Beyoğlu'na yakın taşınmış olmaları Seyit'in eve geliş düzeninden pek farklılık yaratmıyordu. Evinde geçirdiği çok keyifli bir geceden sonra ertesi akşam ya hiç dönmüyor veya sabaha karşı geliyordu. İki ayrı hayat yaşamaktaydı adeta. İşte yine o akşamlardan biriydi. Beyoğlu'nda Kalyoncu Kulluk Sokak'taki çamaşırhanenin üst katındaki oda karanlıktı. Sokaktaki gaz lambasının ışığı açık perdelerin arasından karı okşayarak içeriye süzülüyordu. Soyunmadan yatağın üzerine uzanmış adamın sigarasından derin nefesler çekip bıraktığı dumanlar hafif ışık hüzmesinin içine sis gibi yayılıyordu. Perapalas'ta arkadaşlarıyla geçirdiği coşkulu eğlenceli bir gecenin ardından yalnız kalmak istememişti. Mürvet yine ağlayarak bekliyor olmalıydı. Ama o bu akşam ne gözyaşı, ne çocukluk, ne kıskançlık çekecek hali yoktu. Tek başına karanlıkta öylece oturup düşünmek istiyordu. Kendi kendisiyle konuşmaya, kendini dinlemeye ihtiyacı vardı. Karısının sevip sevmediğini sık sık aklından geçiriyordu. Evet, seviyordu ama yine de ona tamamen bağlanamıyordu. Bir daha görmesi, kavuşması gerçekleşmeyecek yakınlarını, hayatını, evlerini, topraklarını özlüyordu. Onu bütün bunların sevgisini, sıcaklığını bir arada verecek bir başka aşka ihtiyacı vardı ve bu kişi ancak Şura olabilirdi. Ne kadar sevse bile hiçbir kadının onun verdiği huzuru vermeyeceğini biliyordu. Ama artık ikisinin de hayatlarında başkaları vardı. Bir araya gelseler yine aynı sevgiyle tek vücut olabilirler miydi? Şu an Şura'dan aynı özlemi çekiyor muydu acaba? Onun yanında kolları arasında hissetmek, sarılmak ihtiyacı duydu. Sigarasını söndürüp kollarını başının arkasına dayadı, gözlerini kapadı, anıları içinde huzuru bulduğunu hissediyordu. Ama er geç evine, karısına dönmesi gerekecekti. Bugün değilse yarın ya da öbür gün ve yine evden uzak kaldığı günler için bir şeyler uydurması gerekecekti. Aslında yalan söylememek için hiçbir şey söylememeyi tercih ediyordu. O zaman da Mürvet'in sessiz sessiz ağlamalarını tahammül edemiyordu. Saatler geçmesine rağmen uyku girmiyordu gözüne. Yorgundu. Kendini unutmak, kaybetmek istiyordu. Kalkıp odadan arka cephesindeki balkona doğru yürüdü. Kapıyı açınca eşikte birikmiş karlar içeriye yığılıverdi. Elini kar yığınının arasında kalmış sepete uzatıp bir şişe çekip aldı. Buz gibi soğumuş vodka ile beraber tekrar gelip yatağına uzandı. Minik kristal kadehi ard arda dolup boşaldı. Hiçbir şey hallolmuyordu. Mürvet'i seviyor ve acıyordu. Şura ise dayanılmaz bir özlem duyuyordu. Karar verdi, ertesi gün onu görecekti. Bütün gün kara bulutlarla şehrin üzerinde dolaşan yağmur, akşama yakın saatlerde bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Taksim'deki Zemzemki Eczanesi'nin kasasında oturan genç kadın, günün hasılatını hesaplamakla meşguldü. Son 15 dakikadır kapının kilidi vurulmuş, kapalı levhası asılmıştı. Kalfa elinde anahtarlarla dolaşıp rafları dolapları kapatıyordu. Camda duyduğu vuruşla başını kaldıran Şura dışarıdakinin kim olduğunu anlamaya çalışarak baktı. Bu silüeti nerede olsa tanırdı. Heyecanını yatıştırmak istercesine sağ elini göğsüne götürdü. Bir an için nefesini tuttu. Kalfa kapalı kapının camı arkasında dışarıya sesleniyordu. Kapalıyız, kapadık artık. Şura kasanın arkasından sıyrılarak fırladı. Tamam, beni arıyorlar, bakarım. Kalfa omuz silkerek geri çekildi, kendi işine devam etti. Genç kadın kapıyı açtığında yağmurun altında karşısında duran adama küs ama aşık bakışlarla baktı. Yumuşak bir sesle onu içeriye davet etti. Gelsene Seyit. Genç adam içeri daldıktan sonra kasada yarım bıraktığı işine döndü. Seyit onun karşısındaki tahta iskemleye oturarak beklemeye başladı. Şura sanki Seyit orada değilmiş gibi gözleri hesaplarına geçirdiği kağıtta sakin hareketlerle çalışıyordu. Seyit onun sarı saçlarına düşen pırıltılara, yüzündeki yumuşak ve kırgın ifadeye bakarken içi sızladı. Onu kollarını alıp saçlarını, yüzünü, boynunu öpmek için dayanılmaz bir arzu hissetti. Onun hayatında başka bir erkek olduğu düşüncesiyle rahatsız, baş başa kalabilecekleri anı sabırla beklemeye koyuldu. Zaman sanki geçmiyordu. Camlara vuran deli yağmurun sesi hakimdi eczanenin sessizliği içinde. Arada bir de kalfanın anahtarlarını çıkardığı şıkırtı duyuluyordu. Seyit hayran hayran Şura'yı seyrederken onun tahminen fazla özlemiş olduğunu fark etti. Onu ve onunla ilgili her şeyi özlemişti. Sesini, bakışlarını, gülüşünü, kokusunu, sıcaklığını bir nefes gibi içine çekebilmeyi isterdi. Nihayet dükkanın ışıkları söndürülmeye başladığında ayağa kalkıp bekledi. Bundan sonra ne olacağını, ona ne diyeceğini bilmiyordu. Belki de kapıdan çıkıp kendi yollarına ayrılacaklardı. Şura eczaneye kilitlerken Seyit şemsiyesini açarak onun yanında durdu. Sonra yan yana yürümeye başladılar. Bir müddet hiç konuşmadılar. İkisi de ne söyleyeceğini bilmez gibiydi. Seyit şemsiyeyi diğer eline alıp Şura'nın elini tuttuğunda genç kadın itiraz etmeden elini onun avucuna bıraktı ama tedirgindi. Seyit, bu yaptığımız doğru değil. Elini tutmam mı? Hayır, ne demek istediğimi biliyorsun. Bu düzen, her şey yanlış. Ne yapmamızı isterdin? Bilmiyorum. Artık birbirimizi görmesek daha iyi olacak. Seyit onun elini daha sıkı kavradı. Bunu istediğinden emin misin? Ondan bir cevap alamayınca Seyit durdu ve onun önüne geçip yüzüne baktı. Genç kadın gözleri yaşlıydı. Seyit, bir başka kadınla evlendin sen. Çocuğu olacak senden. Senin hayatında bana artık yer yok. Seyit yiyecek bir şey bulamıyordu. Hepsi doğruydu. Hayatında bu kadına yer olmadığı hariç el ele yürümeye devam ettiler. Yağmur iyice hızlanmıştı. Seyit köşede bekleyen taksiyi işaret etmek üzereydi. Şura onu engelledi. Yürümek istiyorum. O zaman seni gideceğin yere bırakayım. Genç kadın buna da bir cevap vermedi ama itiraz etmediği belliydi. Seyit onun yanında yürümeye devam etti. Bir tek kelime söylemeden Altın Bakkal 32 numaraya geldiler. Şura'nın çantasından çıkardığı anahtarı alan erkek kapıyı açıp yol verdi. Anahtarları onun avucuna geri bırakırken konuştu. Ne garip değil mi? Birbirimize söyleyecek bir şey bulamamamız. Şura bir ayağı üst basamakta olduğu yerde kala kaldı. İç çekişi duyuldu. Öyle, çok garip. Seyit apartmanın kapısını itip onun yanına geldi. Şura, sevgilim, seninle konuşmak istediklerim vardı ama sanırım yanlış bir zaman seçtim. Vedalaşmak üzere elini uzattı. Sanırım yalnız kalmak istiyorsun, hoşça kal. Elleri gayet soğuk bir dokunuşla birleşti. Ayrılık anı gelmişti. Derken bir diğerin temasında bir sıcaklık, yumuşacık bir kavrama fark ettiler. Seyit eğilerek onun yanağına hafif bir öpücük kondurdu. Sonra diğer yanağına ve Şura'nın dudakları yanağında hissettiği an onu kolları arasına aldı. İkisi de dirençlerini kaybetmişlerdi. Sarmaş dolaş oldular. Konuşamadıkları anların kaybını öpüşlerinde giderir gibi nefes nefeseydiler. Dairenin kapısını açıp girdiklerinde Seyit bir an tereddüte düştü. Valentin'in de aynı evde yaşadığını biliyordu. Şura onun düşüncelerini okumuş gibiydi. Valentin bu gece çok geç gelecek. İki ayrı yerde piyano çalıyor. Seyit kollarını açarak sevgilisini sardı. Bize neler oldu Şuruçka? Neler oldu bize? Biliyor musun Seyit, o günleri özlüyorum. Sinop'ta oturduğumuz, İstanbul'a ilk geldiğimiz günleri özlüyorum. Genç adam onu öperek gülümsedi. Sanki masal gibi hepsi geride kaldı. O zamanlar sadece birbirimize aittik. Seyit kolları arasındaki sevgilisiyle yalnızlıklarının aynı olduğunu biliyordu. Onun dikkatle gözlerinin içine bakıp konuştu. Biz her zaman birbirimize aitiz Şura. Ve ne olursa olsun birbirimize ait kalacağız. Biz bir diğerimizin kanındayız, hatıralarındayız. Şartlar ne olursa olsun bu değişmeyecek. Konuşurken onun yanaklarından süzülen yaşları eliyle sildi. Yanaklarını öpmeye başladı. Dudakları birleştiğinde artık neyi yaşayacaklarını biliyorlardı. Aslında hiçbir sorunu halledemeyecek aşk sahipleri onları bekliyordu. Hiçbir şey değişmeyecekti. Sadece birbirlerinin kollarında yeniden eskiyi yaşayıp kısa bir zaman içinde olsa kendi aşk dünyalarına saklanacaklardı. Elveda İstanbul, 1924 Baharı. İçtiği içkiler onu uyutmaya yetmiyordu. Biraz olsun daldığı vakit kabus görüyordu. Hayatı sanki kendi ellerinde değildi. Adeta gündüzlerle geceler arasında sürükleniyordu. Rusya'dan kaçarken tek başına sadece kendinden sorumlu olacağı bir maceraya atıldığını zannetmişti. Ama yanılmıştı işte. Şimdi hayatında onu davranışından, kararlarından etkilenen iki kadın vardı. İki ayrı kadın. Birbirlerine hiç benzemeyen, mutluluğunu ayrı ayrı etkileyen kadınlar. Bu arada geçici gönül heveslerinin hayatına misafir ettiği kadınlar da vardı. Çoğunu ikinci kez görmezdi. Bütün bu kadınlar onun yalnızlık duygusunu öldürememişlerdi. Mürvetten yeni memleketine ayak uydurmakta yardım beklemişti gizliden gizliye. Ama daha o kadar çocuktu ki hayatı tanıması için Seyit'in ona gün be gün hocalık yapması gerekiyordu. Ailesinin etkisinden, yetişme tarzının getirdiği baskıdan hala kurtulamamıştı. Kıskançlığı, evhamları, ağlama krizleriyle Seyit'i yoruyordu. Şura onun nostaljiyle andığı vatanını canlandıran, onun geçmişine, çocukluğuna, çılgın gençliğine bağlayan tek esintiydi. Tarifsiz heyecanla yaşanan bir aşkın, yaralarla kalp kırıklarıyla dolu bir serüvenin tek şahidi ve ortağıydı. Ama artık her şey süratle değişiyordu. Ne Şura'nın varlığı onun memleket özlemini giderebiliyor, ne de mürüvveti olan sevgisi kendisini evinde hissetmesine yetiyordu. Ama bu saf küçük kızla evlenmişti bir kez. Onun kaderini ortak etmişti. Yalta kıyılarından beraber ayrıldığı genç kadınsa sırf ona olan aşkından tamamen yabancı olduğu bu ilkeye ailesinden ayrılıp gelmişti. Bütün zorluklara, yokluklara ses çıkarmadan katlanmıştı. Sevdiği erkeğin evlenmesinde duyduğu ızdıraba rağmen uzaklaşmalarındaki sebebin sorumluluğunu paylaşacak kadar mertti. Tatlı, güzel, fedakar Şura. O her zaman çok özel bir kadın olarak kalacaktı ve bu özel kadın çoktan mutluluğu hak etmişti. Aradığı mutluluğu da burada, İstanbul'da bu şartlarda bulması imkansızdı. Hep istediği gibi Paris'e gitmesi hususunda onu desteklemeliydi. Çok zor olacaktı ama onun iyiliği için bunu yapmalıydı. Kararından emindi. Yatakta yavaşça döndü. Mürüvvet yanı başında onun kadar derin uyuyordu ki onu uyandırmaya kıyamadı. Yavaşça giyinip evden çıktı. Beyoğlu'na doğru yürümeye başladı. Yürüdüğü müddet zarfında defalarla fikrinden cayma noktasına geldi ama uzun zamandır yaptığı hatayı tekrarlamayacaktı. Şura kendi hayatını kurmalıydı. Yoluna devam etti. Yatak odası sabahın ilk ışıkları ile yeniden aydınlanıyordu. Pirinç kaylolanın açık cibinliği, yere kaymış yatak örtüsü, saten perdeler, konsol üzerindeki ayna, parfüm şişesi, bir dizi ince kolye, her şey doğan günle beraber görüntüsünü, rengini kazanmaya başlamıştı. Sarışın adam dönerek yanında yatan genç kadına baktı. Dirseği üzerine doğrulup onun saçlarını öptü, parmaklarını hafifçe onu uyandırmaya korkarak omuzlarında sırtında gezdirdi. Ne kadar olmuştu bu nefis yaratığı tanıdığı? 6 ay, 8 ay gibi bir şey. Yabancı bir ülkede, bir başka yabancı ülkeden gelmiş bu kadın, onda sadece sevişmenin dışında da heyecanlar yaratmıştı. Adeta tutku haline gelmişti. Onun bütün neşesinin, sıcaklığının ardında gizli kalan hüzünden, geçmişindeki acıları vakur bir şekilde saklayışından etkilenmişti. Aşkla bakan gözlerini sık sık saran hüzün perdesinin arkasında görmesi hiçbir zaman mümkün olmamıştı. Gitme saati yaklaşmıştı. Tekrar dönüp dönmeyeceğini bilmiyordu. Şurayı bir daha görmemek düşüncesi onu adeta delirtiyordu. Ona sıkı sıkı sarılıp gözlerini açmasını bekledi. Genç kadın mırıldanarak uyandı. Merakla uykudan mahmur boğuk bir sesle Fransızca konuştu. Günaydın Alin. Elleriyle adamın beline sarılmış ellerini tuttu. Bir şeyler söylemek ister gibi bakışı üzerine bekledi. Genç adam onun avucuna bir öpücük kondurduktan sonra düşünceli bir tavırla konuşmaya başladı. Şura, evet, benimle Fransa'ya gelir misin? Fransa'ya mı? Niye? Burada çok yalnızsın. Seni bırakmak istemiyorum. Yalnız değilim, Valentin var. Çok eski arkadaşlarım var. Şura, Valentin evlendi. O çok eski arkadaşınla evli değil mi? Şura, erkeğin vücudunu saran elini alıp kaldırdı ve onun yüzük parmağındaki alyansı ince zarif parmaklarıyla çevirdi. Yüzünde yarası, yeniden acımaya başlayan bir çocuğun ifadesi vardı. Fransa'da da yalnız olmayacak mıyım? Söyle bana, ne değişecek ki? Sonra sağ kolunu onun başının üzerinde yastığa uzattı. Gözlerini cibinliğin beyaz kıvrımları arasında bir yerlerde dolaştırdı. Kayıp bir şeyleri veya birilerini arıyordu sanki. Yavaşça devam etti. Ben hayatım boyunca yalnızlığa mahkumum. Nerede olduğum hiç mühim değil. Bu kararı çok uzun zaman önce verdim ve neticelerine de razıyım. Beni merak etme. Ama ben seni bırakmak istemiyorum Şura. Seni parmağımdaki yüzükten daha çok sevdiğimi biliyorsun. Yapma Elen, bunları acımaktan vazgeç. Bana hiçbir borcun yok. Karın ve çocuklarım var döneceğin. Yolun bu tarafa düşerse bir gün buluşuruz belki, kim bilir. Türklerin dediği gibi kısmet. Onu hala seviyorsun değil mi? Sevgi? Bilmiyorum. Sevginin sınırının ne olabileceğini çoktan unuttum. Benim sevdiğim herkes, her şey Seyit'in benliğinde. Kislovaks'ı, karlı çamları, çan ve çıngırak seslerini, her şeyi Seyit'te görüyorum. Bu sevginin ötesinde bir şey. Bu nefes alma ihtiyacı gibi bir şey Alen. Bunu sen anlayamazsın. Geri dönmeyeceğim ülkemde yaşayan bir resim o benim. Onu göremezsen bile aynı şehirde, aynı yerlerde dolaştığını, nefes aldığını bilmek bana yeter, inan. O benim İstanbul'daki Rusyam. Alen, Şura'yı kendisine doğru çekti. onun melankoli dolu yaşlı gözlerine dikkatle baktı. Evet, doğru söylediğinden emindi. Bak sevgilim, sana burayı terk et demiyorum. Bir deneyelim. Gel benimle. Seyahate çıkar gibi gel. İnan Seyit'in senin için ne manaya geldiğini anlıyorum ama bana bir şans vermelisin. Onun ısrarla yüzüğünü tuttuğunu fark edince başını salladı. Bak, bu hiçbir şey ifade etmiyor. Karımla son 6 senedir birbirimizi görmedik. Göreceksin, gider gitmez bu işi halledeceğim. Zaten ayrılmak isteyen oydu. Terfime dedikoduların engel olmaması için oyaladım bu kadar zaman. Ya şimdi, şimdi ne değişecek ki? Çok şey, şimdi hayatımda sen varsın ve seni hayatımda tutmak istiyorum. Bunun da canı cehennemi. Yüzüğü parmağından çıkarıp atmaya çalıştı. Çıkaramadı. Allah kahretsin. Şura onun elini tutup dudaklarına götürdü ve öptü. Elin, lütfen, tamam. O yüzüğü çıkarıp atman hiçbir şeyi halletmez. Bedenimize, ruhumuza yerleşmiş şeyleri kolay kolay çıkmıyor. Bırak artık bu mevzuyu. Kalan zamanımızın tadını çıkartalım. Elin, delilercesine sahip olmak istediği bu kadını ikna etmek için daha ne söylemesi gerektiğini bilmiyordu. Onun hüzünlü yüzüne doğru eğildi, dudaklarını öptü. Vaktim çok az, sana doyamadım. Onu öpücüklere boğdu. 10 dakika sonra genç adam üniformasını giymiş, valizini kapıya hazırlamıştı. Şura'ya son defa sarıldı. Sevgilim benim, seni bekleyeceğim, unutma. Ben de seni seviyorum ama bu bambaşka bir şey. Anlıyorum, seni bekleyeceğim. Güle güle Elin. Elin kapıdan sessizce süzülüp merdivenlerden inmeye başladı. Birkaç kez dönüp kapının eşiğinde bekleyen Şura'ya baktı. Birkaç sonra hızlanarak inmeye devam etti. O arada kendisi gibi koşar adımlarla yukarıya çıkan erkekle neredeyse çarpışıyordu. İki erkek bir an için durup birbirlerine baktılar. Elin Seyit'i tanımıştı. Şura'nın tesirinden kurtulamadığı adamı nihayet görüyordu. Bakışları, yüz ifadesi, kendinden emin tavrı fotoğraflarda göründüğünden daha tesirliydi. Seyit ise Şura'nın katından inen bu yabancı üniformalı sarışın adamın kim olduğunu, orada ne aradığını şimşek hızıyla kafasından geçirdi bir an için. Valentin'in evlendiğini ve Şura'nın yalnız yaşadığını biliyordu. Sabahın köründe yalnız bir kadının evinde bir erkeğin çıkması ancak bir tek şeyi ifade edebilirdi. Beyninden vurulmuşa döndü. O arada yabancı çoktan merdivenlerde kaybolmuştu. Seyit son basamakları çılgın gibi çifter çifter çıktı. Bütün gece vicdan azabıyla düşündüğü kadın bir başka erkekle açıkça yaşamaya başlamıştı. Kapıya geldiğinde nefes nefeseydi. Şura Alan'ın gidişini seyretmek üzere pencereden bakarken düşünüyordu. Alan'ı sevebilirdi. Belki de seviyordu. Paris'e gitmek ise hep hayallerini süsleyen bir şeydi ama Seyit'ten uzaklara nasıl gideceğini bilemiyordu. Kapının ısrarla çalan zili düşüncelerini kesti. Bir şey unutmuş olmalıydı. Koridora koştu, kapıyı açmasıyla olduğu yerde dondu kaldı. Kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. İşte uğruna her şehre gidebileceği, her zorluğa katlanabileceği tek erkek karşısındaydı. Seyit, birden onun gözlerindeki kıvılcımı fark etti. Genç adamın lacivert gözleri alev alev yanıyordu sanki. Hiçbir şey söylemeden içeriye girdi, onun halinden olanları sezmişti Şura. Seyit sokak kapısını eliyle ittikten sonra genç kadının omuzlarından tutup sarstı.